Ayrım 9.
Silahının mekanizmasına asıldı. İşlemiyordu. Sıkışmıştı. Bir gayret mekanizmayı dizine çarptı. Boşuna. Kızıl Ordu eri şimdi 5 adım ötesindeydi. Gregor döndü, kaçtı. Önünde uzayan çıplak kahverengi tarlada kazaklar hep kaçıyorlardı. Ardında adamın soluk seslerini duydu. Çizmelerinin yerden çıkardığı boş ses. Daha hızlı koşamıyordu. Dermansız bacaklarını daha hızlı hareket ettirebilmek için korkunç bir çaba harcadı. Sonunda kasvetli, yarı yıkık bir mezarlığa vardı. Yıkık çitin üstünden atladı, toprağa gömülmüş mezarların, çarpık haçların, ufak adak yerlerinin arasından koştu. Biraz daha kurtulacaktı. Ama ardında adımların gümbürtüsü artmıştı şimdi. Daha da arttı. Adamın sıcak soluğu ensesini yakıyordu. Tam o anda kaputunun eteğinden yakalandığını duydu. Boğuk bir çığlık attı, uyandı. Sırt üstü yatıyordu. Bacakları dar çizmeleri içinde uyuşmuştu. Alnı ter içindeydi. Soğuk. Bütün vücudu kırbaç yemiş gibi sızlıyordu. Allah kahretsin diye söylendi. Boğuk bir sesle. Kendi sesini memnunlukla dinledi. Hala ama başından geçenlerin düş olduğuna inanamıyordu. Yan döndü sonra. Başına kadar çekti kaputunu. Bırakacaktım yakına gelsin. Darbesini karşılayıp dipçiyi indirecektim. Sonra da tüyecektim ya, diye düşündü. Bir an birkaç keredir gördüğü düşü düşündü. İyiydi böyle bütün bunların pis bir düşten başka bir şey olmadığını, yakında bir tehlike olmadığını bilmek. Sevindi. Garip, düşte her şey hayattakinden 10 kat korkunç oluyor. Hayatımda böyle korkmadım ben. En belalı işlerde bile korkmadım bu kadar, diye düşünüyordu. Uyku bastırdı. Gregor uyuşmuş, bacaklarını memnunlukla uzattı, gerdi. 10. Gün ağrırken Kopilov onu uyandırdı. Hadi kalk, hazırlanıp gitme zamanıdır. 6'da orada olacaktık. Kurmay başkanı yeni tıraş olmuş, çizmelerini temizlemiş, buruşuk ama temiz ceketini giymişti. Acele ettiği belliydi. Tombul yanaklarında 2 ustura yarası görünüyordu. Onda pek alışılmamış, terütaze bir zarafet vardı üzerinde. Gregor adamı gözden geçirip düşündü. Bak bak, nasıl da giyinmiş kuşanmış. Generalin karşısına öyle olur olmaz kıyafetle çıkmak istemiyor. Kopilov Gregor'un düşüncesini çakmış gibi konuştu o sırada. Öyle kılıksız görünmemiz doğru olmaz. Sana da doğru dürüst giyinmeni tavsiye ederim. Ben olduğum gibi giderim. Gregor gerinerek mırıldandı. Saat 6'da orada olmamız emredildi dediydin değil mi? Demek şimdiden sana bana emir göndermeye başladılar. Kopilov güldü. Omuzlarını silkti. Yeni devirler yeni davranışlar getirir. Rütbesi yüksek, onun için emre itaat etmeye mecburuz. Fisalarov koskoca general, ayağımıza gelecek değil ya. Haklısın, hak ettik biz bunu dedi Gregor. Yıkanmak için kuyuya gitti. Ev sahibi kadın bir koşu içeri girdi. Temiz işlemeli bir havlu getirdi. Havluyu Gregor'a uzatırken boyun kırıyordu. Gregor havlunun ucuyla soğuk sudan kıpkırmızı kesilmiş yüzünü ovuşturarak Kopilov'a seslendi. Haklısın ama bu generaller bir şeyi akıllarından çıkarmasınlar, iyi ederler. İhtilalden sonra halk değişti. Yeniden doğmuş gibi bir hali var. Subaylar ama hala eski havayı çalıyorlar. Günün birinde sesleri kısılıverecek. Yazık. Pek takır tukurlar. Beyinlerine biraz araba yağı bulanırsa iyi olur. O kadar gıcırdamazlar. Ne demek istiyorsun? Kopilov dalgın kolundan bir toz tanesini üfürüp sordu. Ne demek isteyeceğim? Hep eskisi gibiler diyorum. Mesela ben Alman savaşından beri subayım. Kanımı akıttım da kazandım bu rütbeyi. Ama ne zaman bir subayın yanına varsam don paça ayaza çıkarmış gibi oluyorum. Bir soğuk ki herifler bana karşı. Baktın mı tüylerim diken diken oluyor. Gregor'un gözleri öfkeden parıl parıldı. Farkında olmadan sesini yükseltmişti. Kopilov hoşnutsuzlukla baktı ona. O kadar yüksek sesle konuşma diye fısıldadı. Emirerleri işitecek. Peki niçin? Sorarım sana. Gregor sesini alçaltıp devam etti. Çünkü onlar için aklar arasına düşmüş kara keçiyim ben. Onların elleri var ama benimkiler el değil, at toynağı. Nezaketin, zerafetin dik alası onlarda. Ben bir odaya girdim mi ayağımı çarpmadığım eşya kalmıyor. Herifler baştan aşağı tuvalet sabunu kokuyor. Bir sürü kadınsı yağlar, boyalar hep onlarda. Ama ben at sidiği, ter kokuyorum. Hepsi onların okuması yazması olan kişiler. Ben kilise okulunu güç bela bitirebildim. Tepeden tırnağa yabancıyım onlara. Ondan oluyor bütün bunlar. Ne zaman yanlarından ayrılsam yüzüme bir örümcek ağı yapışmış gibi oluyorum. Dört bir yanım gıdıklanıyor, huzurum kaçıyor. Canım temizlenmek istiyor. Havluyu kuyunun kenarına fırlattı, attı. Kırık tarağıyla saçını taradı. Güneş yüzü görmeyen alnı esmer yüzünde bembeyaz parlıyordu. Bütün o eski hayatın değiştiğini, yerle bir olduğunu anlamak istemiyorlar diye daha sakin devam etti. Ayrı hamurlardan yapılmışız sanıyorlar. Okuması yazması olmayan, alelade bir adama bir çeşit davar gözüyle bakıyorlar. Sanıyorlar ki askerlikten ben ve benim gibiler onlardan daha az anlarız. İyi ama kızılların kumandanları kim? Bu diyeni subay mı ki? Savaştan önce çavuştu o. Çavuştu ya, karargâhtaki subayların ne güzel hakkından geldi. Güzel Çikov, bütün Kazak generalleri arasında en ünlü savaşçıydı hani. Geçen kış üst Koperskaya'dan donunu çekiştire çekiştire kaçtı gitti. Kim kovaladı onu öyle, biliyor musun? Moskovalı bir çilingir, bir kızıl alayının kumandanı. Tutsaklar sonradan hep onu anlattılar durdular. Bunu anlaman gerek senin de. Sonra bizden ne haber? Okuması yazması olmayan kazaklar, bizler ayaklanmada kazakları fena mı yönettik yani? Generallerin ne yardımı dokundu bize? Epeyce yardım ettiler dedi Kopilov manalı manalı. Belki Kudinov'a yardım etmiş olabilirler. Bana hiçbir yardımları dokunmadı. Onların dediklerine hiç kulak asmadan pekala kızılların hakkından geldim ben. Peki ne yapalım öyleyse? Askerlik işlerinde bilime yer vermek gerektiğine inanmıyor musun sen? İnanıyorum, inanıyorum ama savaşta en önemli şey o değil ki birader. Nedir öyleyse Panteliyeviç? Ne için savaştığın? O başka şey dedi Kopirov az bir tutuk gülümseyerek. Orası öyle tabii, bu savaşta esas olan fikirdir. Ne için savaştığını bilen, davasına inanan taraf kazanır. Dünya kurulalı beri bilinen bir şey bu. Yeniden keşfetmişsin gibi ileri sürmenin alemi var mı şimdi? Ben eski devirden, eski iyi günlerden yanayım. Eğer düzen değişecekse yerimden kımıldayıp bir yere gitmem ne de savaşırım. Bizden yana olanların hepsi eski imtiyazlarını savunuyorlar. Ayaklanan halkı silah gücüyle bastırıyorlar. Sen de ben de bu bastıranlardanız. Uzun zamandır gözlüyorum seni Panteliyeviç. Bir türlü anlayamadım daha. İleride anlarsın. Hadi gidelim dedi Gregor sundurmaya yöneldi. Gregor'un hiçbir hareketini kaçırmayan ev sahibi kadın ona yaranmak için ''Biraz süt içmez miydin?'' dedi. Sağ olasın ana, süt içmeye vaktim yok şimdi, sonra alırım. Bir sundurmanın yanında Prokhor Zikov bir kaptan yoğurt kaşıklıyordu. Dalmıştı. Gregor'un atını çözdüğünü gördü, gözünü bile kırpmadı. Dudaklarını yenine sildi, sordu. Uzağa mı gidiyorsun, ben de geliyor muyum seninle? Gregor'un tepesi attı, kuru bir öfkeyle haykırdı. Ulan uyuz herif, ne dalga geçiyorsun? Görevini bilmiyor musun? Atım ne için koşulu duruyor ha? Kim getirecekti benim atımı? Ulan obur şeytan, tıkınmadığın zaman yok. Bırak o kaşığı elinden hadi, disiplinsiz herif, cehennem kuyusu. Ne parlıyorsun öyle be? Prokhor eğere bir güzel yerleşirken gücenik bir sesle homurdandı. Bağır bağır boşuna, yok yere. Kendini de ne sanıyorsun? Yola çıkmadan bir lokma bir şey yemesin mi insan? Ne bağırıyorsun? Kollamıyorsun beni de ondan domuz bumbarı. Ne biçim konuşmak o öyle benimle? Bir generali ziyarete gidiyoruz, ona göre tetik dur, karışman bak. Üstlerinle yüz göz olmaya pek alıştın sen. Beni kim sandın? Beş adım geriden süreceksin atını diye buyurdu Gregor kapıdan çıkarken. Prokhor'la öbür üç emir eri geride kaldılar. Kopilov'un yanından atını süren Gregor şakacı bir sesle sordu. Peki anlamadığın nedir? Belki anlatırdım sana. Gregor'un sesindeki alayı sezmeyen Kopilov cevap verdi. Ne olacak? Bu işte tutumun nedir onu anlamıyorum. Bir yandan eski idare için savaşıyorsun ama öte yandan açık konuşuyorum, kusura bakma biraz Bolşevikler gibi düşünüyorsun. Nasıl Bolşevik oluyorum? Gregor'un yüzü asıldı, eğer de kımıldandı. Bolşeviksin demiyorum. Biraz Bolşeviklere benziyorsun diyorum. Nasıl mesela, sorabilir miyim? Subaylar hakkında sana karşı tutumları hakkında söylediklerin mesela. Nasıl istiyorsun davransınlar? Kaldı ki nedir senin istediğin bir kere? Diye sordu Kopilov. İyilikle güldü. Kırbacıyla oynuyordu. Arkada heyecanlı, aralarında tartışan emir erlerine bir göz atıp sesini yükseltti. Seni kendileriyle bir tutmuyorlar, sana tepeden bakıyorlar diye kızıyorsun. Ama onlar da kendilerine göre haklı, anlaman lazım bunu. Sen de subaysın doğru ama subay rütbesine sen kazara varmışsın. Üzerinde subay üniforması da olsa, bağışla beni böyle diyorum diye, subay üniforması da olsa kaba saba bir kazaksın sen. Görgün yok, demek istediğini iyi anlatamıyorsun, kaba kaba laflar ediyorsun. Okumuş bir adam hali tavrı yok sende. Mesela bütün kültürlü adamlar gibi mendil kullanmak varken burnunu yere sümkürüyorsun. Yemekte elinin yağını çizmelerine ya da saçlarına siliyorsun. Yıkandıktan sonra yüzüne at çuluna kuruluyorsun. Birader, hiç de iğrenmiyorsun. Tırnaklarını da ya kemiriyorsun ya da kılıcınla kesiyorsun. Dahası var. Geçen kış Karginskaya'da münevver bir kadınla konuşurken gördüm seni. Kazaklar kocasını tutuklamışlardı. Kadının önünde durdun da dükkanını kapattın. Kapatmayaydım daha iyi olurdu. Gregor asık yüzlü gülümsedi. Atları yan yana gidiyordu. Gregor yan gözle Kopilov'a, onun iyi huylu yüzüne baktı. İçini birazcık acıtan sözlerini dinledi. ''Mesele orada değil.'' diye haykırdı Kopilov. Kızgındı bu kez. ''Üstünde bir pantolonla çıplak ayak bir kadınla konuşulur mu? İyi hatırlıyorum, ceketini şöyle omzuna atmamıştın bile. Tabii ufak şeyler bunlar aslında ama üst üste bir adamı özetlerler. Sen de nasıl anlatayım bilmem ki. En basit yolundan söyle.'' ''Peki, pek hoyrat bir adam olup çıkıyorsun o yüzden. Sonra o konuşman yok mu?'' Korkunç. Kulübe diyeceğine gulübe diyorsun. Tahliye yerine dahliye diyorsun. Anlaşılan yerine anlaşıldığınlan diyorsun. Bütün cahiller gibi sende anlaşılmaz bir heves var. Koca koca yabancı kelimeler kullanma hevesi. Yerli yersiz kullanıyorsun onları. Saçma sapan anlamlarda. Karargah konferanslarında askeri terimler geçince dislokasyon, dispozisyon, konsantrasyon gibi adamın yüzüne ağzın bir karış açık baka kalıyorsun. Belki de kim bilir gıpta ediyorsun adama. İşte burada saçmaladın diye Gregor bağırdı. Neşeli bir ifade geldi yüzüne. Atının kulak arasını okşayıp yelenin altında ipeksi ılık deriyi kaşıdı. Peki devam et dedi. Veriştir daha bakalım kumandanına. Bak dinle. Niçin sana veriştireyim? Bu konularda yaya kaldığını açıkça görmen gerekir. Sonra da subaylar sana eşit muamele yapmıyorlar diye güceniyorsun. Hal, tavır, tahsil bakımından odun kafalının tekisin sen. Hakaret sözü hemen hemen kazara çıktı ağzından. Kopilov telaşlandı. Gregor'un kızdımı nasıl tepesi attığını bilirdi. Birden parlayacak diye korktu. Ama çabucak bir baktı ona. Yüreğine su serpildi. Gregor kendini eğerin üstünde geri atmış, sessiz sessiz gülüyordu. Bıyıklarının altında göz kamaştırıcı bir sıra diş. Kopilov da sözlerinin böyle karşılanmasına şaşmıştı. Gregor'un gülüşü öyleydi ki o da gülmeden edemedi. ''Gördün mü işte, aklı başında bir adam olsan bu azarı işitince oturur da ağlardın. Sen burada oturmuş kişniyorsun. Anlaşılmaz bir adamsın be.'' ''Demek odun kafalının tekiyim ha? Hay Allah müstahakını versin senin.'' dedi Gregor gülmesi kesilince. ''Senin halini, tavrını, adetlerini öğrenmek istemiyorum ben. Öküz güderken benim işime yaramaz onlar. Allah izin verir de yaşarsam yine öküzlerle uğraşacağım ama önlerinde eğilip diz kırmanın ne faydası var?'' ''Ah lütfen boyun eğiniz kel kafa bey, özür dilerim benekli, izin veriniz de şu boyunduruğu bir düzelteyim ensenizde. Azizim beyefendi, bay öküz, karıkları bozmamanızı sizden bilhassa istirham ediyorum efendim. Böyle mi konuşayım yani, birazcık kaba olacaksın onlarla, de senin diş lokasyonundan öküzler bu kadar anlar.'' ''Diş lokasyon değil, dislokasyon.'' diye Kopilov düzeltti onu. ''Pekala dislokasyon ama bir noktada seninle aynı düşüncede değilim. Neymiş o? Odun kafalı değilim ben. Belki sana öyle gelir ama bekle hele. Zamanı gelsin, kızıllardan yana geçeceğim. O zaman kurşundan da ağır çekecek kafam. O zaman işte sizin gibi hal tavır bilir, okumuş yazmış asalaklar hiç elime düşmeyin. Bağırsaklarınızı deşeceğim tümünüzün birden, dedi Gregor. Yarı şaka, yarı da ciddi. Atına dokundurdu, tırısa kaldırdı. Don kıyısı topraklarına sabah öyle ince dokunmuş bir sessizlik perdesini sıyırıp geliyordu ki her ses en hafifi bile sessizliği bozuyor, çevrede yankılar uyandırıyordu. Bozkır yalnız tarla kuşlarına, bıldırcınlara kalmıştı ama yakındaki köycüklerde büyük askeri kuvvetlerin hareketine her daim eşlik eden o gümbürtü, o uğultu uzaktan uzağa duyulabiliyordu. Top arabalarının, cephane arabalarının tekerleri yollarda takırdıyor, kuyu başlarında atlar kişniyordu. Bölük bölük geçen Kazak piyadelerinin adım sesleri yumuşak ve boğuktu. Cepheye erzak ve cephane taşıyan arabalar takatak ilerliyorlardı. Sahra mutfaklarının çevresini hoş bir darı haşlaması, defne yapraklı konserve et, fırından yeni çıkmış ekmek kokusu sarmıştı. Üst Medvetitskaya'nın aşağı yörelerinden sık tüfek sesleri geliyor, bazen de tek bir top sesi tok, tembel bir gümbürtüyle araya giriyordu. Savaş yeni başlamıştı. Yaşlıca, yorgun, bitik görünüşlü bir yaver içeri girdiğinde General Fitsalarov kahvaltı ediyordu. Birinci isyancı tümeni kumandanı Melekov'la tümenkurmay başkanı Kopilov. Odama al, şimdi geliyorum. Kocaman yamru yumru eliyle Fitsalarov içinde yumurta kabuklarının durduğu tabağını itti. Acele etmeden bir bardak süt içti, peçetesini güzelce katlayıp masadan kalktı. Pek uzun boyu, şişmanlığı, yaşlıca heybetiyle o üst eşikleri çarpık kapılı, ufacık karanlık pencereli kazak odasında akıl almayacak kadar iri görünüyordu. Boğuk bir sesle öksürdü. Üzerine mükemmel oturan üniformasının yüksek yakasını düzelterek yandaki odaya geçti. Ayağa kalkan Kopilov'la Gregor'a eğilip selam verdi. Elini uzatmadan masaya çağırdı ikisini de. Gregor kılıcını düzeltti. Taburenin hemen ucuna ilişip yandan Kopilov'a bir göz attı. Fitsalarov geniş koltuğuna lök diye çökünce koltuk çatırdadı altında. Uzun bacağı eğildi. General iri ellerini dizlerinin üstüne koydu, kalın derin bir sesle konuştu. Sizi buraya bazı meseleleri halletmek için çağırdım beyler. İsyancı partizan savaşı sona ermiştir. Kuvvetleriniz kendi başına birlikler olmaktan çıkacak, lav olunacaklardır. Zaten hiçbir zaman gerçekten birlik denemezdi onlara. Hikayeydi o. Şimdi kuvvetleriniz Don ordusuna katılacaklar. Planlı bir taarruza geçiyoruz. Bunu iyice anlamanız, yüksek kumandanlığın emri altına girmeniz gerekiyor. Dün hücum taburunun saldırısını piyade alayınız niçin desteklemedi? Lütfen söyler misiniz bana? Benim emirlerime rağmen alay niçin hücuma kalkmadı? Bu sözde tümeninizin kumandanı kim sizin? Benim. Gregor alçak sesle cevap verdi. Soruma lütfen cevap verin o halde. Düne kadar tümene dönmemiştim. Ondan önce nerede bulunuyordunuz beyefendi? Köyüme ziyarete gittiydim. Askeri harekatın yer aldığı bir zamanda bir tümen kumandanı demek köyüne ziyarete gidiyor. Bu tümen dediğiniz sizin başı bozuk bir güru. Baştan başa laçka. Ne biçim iş bu böyle? Generalin kalın sesi gittikçe yükseliyor, küçük odanın içinde gümbür gümbür ötüyordu. Dışarıda yaverler ayaklarının ucuna basarak dolaşıyor, fısıldaşıp gülümsüyorlardı. Kopilov'un yanaklarının rengi soldu ama Gregor generalin yüzüne şişmiş, sıkılı yumruklarına baktıkça içinde önü alınmaz çılgınca bir öfkenin uyanmakta olduğunu duydu. Fitsalarov hiç beklenmedik çevik bir hareketle ayağa fırladı. Koltuğunun arkasını kavrayıp haykırdı. Askeri birliklere değil, Kızıl Partizan ayak takımını kumanda ediyorsun sen. Kazak değil bunlar, süprüntü, rezil takımı. Siz Bay Melekov, bir tümene kumanda edecek yerde emir eri olmalısınız. Çizme temizlemek senin işin, işittin mi? Niçin emir yerine getirilmedi? Toplantı yapmadınız diye mi? Toplanıp görüşmeye vakit bulamadınız diye mi? Ha? Gözünü dört aç, burada yoldaşlar değiliz. Bolşevik usulleriyle iş görmeyeceğiz. Biz buna meydan vermeyiz. Gregor boğuk bir sesle, ''Sizden bana böyle bağırmamanızı rica etmek zorundayım.'' dedi. Taburesini ayağıyla yana iteleyip ayağa kalktı. ''Ne dedin?'' Fitzalarov heyecanından soluk soluğa kısık bir sesle haykırdı. Masanın üstüne abandı. ''Bana böyle bağırmamanızı rica ederim.'' Gregor daha yüksek sesle tekrar etti. ''Bizi çağırdınız, bir karar verelim diye.'' Bir saniye sustu. Fitzalarov'un ellerine bakıyordu. Gözlerini kaldırmadan sesini fısıldar gibi alçalttı. ''Küçük parmağınızla bile olsa bana dokunmaya kalkın, ense kökünüze palayı yersiniz.'' O da öyle bir sessizleşti. Fitzalarov'un kısık soluk alışını duydular. Bir dakika kadar sürdü sessizlik. Kapı azıcık gıcırdadı. Ürkek bir yaver aralıktan içeri baktı. Kapı yine öyle dikkatle kapandı. Gregor'un eli palasının kabzasındaydı. Kopilov'un dizleri titriyor, gözleri duvarda geziniyordu. Fitzalarov koltuğuna çöktü. Yaşlı yaşlı öksürüp homurdandı. ''Bak sen şu işe şimdi.'' Sonra büyük bir sükunetle ama Gregor'a bakmadan konuştu. ''Otur. Öfkelendik biraz ama geçti. Şimdi lütfen beni dinleyin. Sana emrediyorum. Bütün atlı kuvvetlerini... Ama otursana.'' Gregor oturdu. Yüzünü ter basmıştı. Yeniyle sildi. Evet, bütün atlı kuvvetler derhal güneydoğu kesimine aktarılacak ve hemen hücuma geçecekler. Sağ kanatta ordu kumandanı Çumakov'un ikinci taburu ile temas kuracaksın. Tümeni oraya götürmeyeceğim, dedi Gregor bezgin bir sesle. Mendilini çıkarmak için elini cebine daldırdı. Natalya'nın dantel mendiliyle yine alnının terini sildi. Tekrar etti. Tümeni oraya götürmeyeceğim. Peki niçin? Kuvvetlerin toplanması çok vakit alır. Orası seni ilgilendirmez. Harekatın sonucundan sorumlu olan benim. Beni pekala ilgilendirir. Sorumlu olacak yalnız siz değilsiniz. Demek emrimi yerine getirmeyi reddediyorsun, diye kısık bir sesle sordu Fitzalarov. Kendini güç tuttuğu belliydi. Evet, o halde lütfen tümenin kumandasını devredersin, derhal. Şimdi anlıyorum dünkü emir niçin yerine getirilmedi.